Çınaraltı. Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Yeni bir Çınaraltı programına hoş geldiniz. Şu anda evlerinde, iş yerlerinde, otomobillerinde kulakları TGRT FM'de olan dinleyicilerimize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Sevgili dinleyiciler, dünyaca meşhur şairlerimizden birisi Tevfik Fikret. Öleli neredeyse 85 sene oldu. Ancak bu zat üzerindeki tartışmalar hala bütün canlılığıyla devam ediyor. Onun bir de oğlu vardı. Haluk Fikret veya kendi isteğine uygun olarak Mr. Haluk'un da öleli 30 sene geçti, 30-35 sene oldu. Mr. Haluk, yani Tevfik Fikret'in oğlu Haluk, babasının 50. ölüm yılında hayattan ayrılmıştı. Tevfik Fikret, her türlü düşünce, mizaç yapısı bir yana, dürüst, namuslu bir insandı. Ömrü boyunca kendince doğruyu aradı, bunun davasını güttü. Ancak kelimenin gerçek manasıyla imansız, inançsız bir kimseydi. Başta Tanrı mefhumu olmak üzere ömrü boyunca hiçbir şeye yürekten inanamamıştı. Her şeye, herkese karşı şüpheyle doluydu. Her konuda alabildiğine karamsar bedbindi. Beşerin böyle dalaletleri var. Putunu kendi yapar, kendi tapar beytini söylüyor. Yani insanoğlunun bir takım sapkınlıkları var. Kendi eliyle put yapar ve puta tapar. Ancak bu beyit de bu puttan bizim bildiğimiz totemleri, putları, heykelleri kastetmiyor. Bizzat Allah'ı kastediyor. Başka bir tabirle Allah da Tevfik Fikret'e göre insanların yarattığı manevi bir puttan başka bir şey değildi. Bir ısmarlama üzerine millet şarkısını yazmıştı Tevfik Fikret. Doğrusunu söylemek gerekirse millete de pek inanmazdı. Zaten bir süre sonra bir öfke neticesinde irfanım tebdili tabiyet etmiştir diyerek kültürünü, bilgisini Türkiye'nin hizmetinden efendim ve tabiyetinden çıkarıp Amerika'nın hizmetine ve tabiyetine verdiğini ilan etmişti. Zaten beşerim nevi beşer bağlılığını bütün insan topluluğuna katan, yani onları millet olarak gören bir kimseydi. Meşhur Sis manzumesinde malum İstanbul ve İstanbullular için koynunda bir ceset gibi milyonları barındırıyorsun. Fakat bu milyonlar içinden yüzü ak, alnı açık kaç kişi çıkarabilirsin? Suçlamasına girişti Tevfik Fikret. Bu kadar kin, nefret ve inançsızlıkla doluydu. Acaba Tevfik Fikret'i hayatta en küçük bir inancı, onu hayata bağlayacak tek bir bağı yok muydu? Bu soruya hayır yoktu demek zor. Gerçek şudur ki şairi hayata bağlayan tek bir bağ, tek bir inanç vardı. Bu bağın ve inancın adı şairin oğlu Haluk'tu. Haluk, Tevfik Fikret'in bütün emellerini kendisine adadığı tek çocuğuydu. 1894 yılında şair daha 27 yaşındayken doğmuştu. O yıl şiddetli bir deprem İstanbul'u sarstığı için babası oğlunun doğumu dolayısıyla yazdığı bir şiirde hayat bir zelzeledir. Senin hayatın da zelzeleler içinde geçecektir yollu sözler söylemiştir. Fikret'in oğlu hakkındaki bu kehaneti doğru çıkmadı. Haluk babasının bütün ümit ve isteklerini tersine çıkardığı gibi bu kehanetini de tersine çıkardı. Çok sakin ve rahat bir hayat sürdü, sessiz sedasız öldü. Babasının birçok ümitlerini, isteklerini tersine çıkardı dedik. Bunda büyük gerçek payı vardır. Şöyle ki Tevfik Fikret, bu çok güzel ve çok zeki olan çocuğunun mükemmel bir ilim adamı olmasını istiyordu. Haluk mükemmel bir ilim adamı oldu ama ülkesine en küçük bir hizmette bulunmadı. Bir zamanlar babasının belki öfkeyle söylediği irfanım tebdili tabiyet etmiştir. Yani irfanım tabiyetini, uyrukluğunu değiştirmiştir sözünü fiilen gerçekleştirmişti. Tevfik Fikret, oğlu Haluk'u Türk gençliğinin bir ideal örneği, bir sembolü olarak görüyordu. Bu yüzden en güzel manzumelerini onun adına yazmış. En içten kitabını onun adına tanzim etmişti. Hepimiz ortaokul ve liselerdeki edebiyat derslerinden Tevfik Fikret'in Haluk'un Veda'ı ismindeki şiirini hatırlarız. Haluk, babasının bu yoldaki ümitlerini ve emellerinin tümünü boşa çıkarttı. Tevfik Fikret, dinsizdi. Belki dinsiz denmese bile din ve Allah kavramlarının tam karşısındaydı. Dinin ve Allah inancının, ilah inancının insanlara faydadan çok zarar verdiği görüşündeydi. Bu görüşünü pek çok manzumelerinde bilhassa tarih-i kadimde hiç çekinmeden ifade etmektedir. Haluk, dine de Tanrı'ya da çok inanmış, çok bağlanmış bir kimsedir. Bir kilise papazı olarak ömrünü tamamlamıştır. Evet, Müslüman olarak değil, Hristiyan ve papaz olarak. Evet, Tevfik Fikret, 1894'te doğan oğlunu bir saksıda yetiştirircesine itinayla ve sonsuz bir sevgiyle büyüttü. 8-10 yaşlarındayken bir gün çocuğunun bir müsvedde defterini gördü. Küçük Haluk deftere acemi ellerle de olsa bir Türk bayrağı resmi çizmişti. Altına da ölmek ve yaşatmak seni sözlerini yazmıştı. İster gerçek olsun, ister şefkatli bir babanın hayal mahsulü olsun, bu hadise Tevfik Fikret'i mutluluklara boğdu. Ancak gerçek şuydu ki karamsarlığı arttıkça şair milletine de küsüyordu ve bu küskünlüğü veya alakasızlığı buluğ çağlarındaki oğlunu etkiledi. Babasının öğretmenlik yaptığı Robert Kolej'in çalışkan ve gözde bir öğrencisiydi Haluk. Okulun orta kısmını bitirince lise kısmını tamamlamak üzere İskoçya'ya gönderildi. Yol masrafları ve oradaki mektep masrafları hep Robert Kolej'e karşılanacaktı. Bir gün genç ve sevgili oğlunu Sirkeci'den trene bindirip İngiltere'ye yolcu etti Tevfik Fikret. Hem üzgündü çok hem de mutluydu. Oturup ünlü Haluk'un Veda'ı manzumesini yazdı, işte biraz evvel söylediğim. İşte bu manzumede ileride elektrik mühendisi olacak oğluna bir kimse karanlıkta çevresini göremediği için düşer. Onun için sen bize bol bol ışık kucakla getir diyordu. Memleketine yapacağı büyük hizmetler karşısında bir gün vatanının da onun alnına efendim böyle sıcak bir öpücük konduracağını söylüyordu. Haluk gerçekten iyi bir elektrik mühendisi, değerli bir teknisyen ve ilim adamı oldu. Ne var ki babasının beklediği o kucak kucak ışıkları hiçbir zaman getirmeyecekti. Getirmek şöyle dursun, bir daha kendisi de baba yurduna dönmeyecekti.
Dünya var. sebep yar oldu. O yar ile hoşça geçen bana kar oldu, bana kar oldu. Gurbet elde kimsesizim, buna
Tevfik Fikret'in oğlu Haluk bir daha memlekete dönmedi dedik ama burada bir tespit yapmak yerinde olur. Haluk liseyi bitirdiği yıl babası daha sağken sıla-i rahim maksadıyla kısa bir süre memleketine dönmüştü. O zaman artık 18-20 yaşlarındaydı. Bu kısa ziyaret süresi içinde bir gün annesine ve babasına din değiştirdiğini ve Hristiyanlık inançlarına bağlandığını söz arasında ifşa etti. Annesi Nazıma Hanım ki dini bütün bir kadındı baygınlıklar geçirdi. Fakat Fikret konuyla hemen hiç ilgilenmedi. Onun nazarında din de, Müslümanlık da, Hristiyanlık da ya hiç önemli değildi ya da tümüyle kişinin kendine has görüşleriydi. Haluk'un üzerindeki Hristiyanlık tesiri belki daha İstanbul'da Robert Kolej'deyken başlamıştır muhtemel ki. İskoçya'da bu tesir sadece tamamlanmış ve neticeye ulaşmıştır. Ne var ki ana yüreğinin istemediği ve benimsemediği bir gerçeği nasıl saptırmak çabasında bulunduğuna da bir örnek vermek gerekiyor. 1939 yılının sonlarında Tevfik Fikret'in ölümünden 24 yıl sonra Hikmet Feridun Es zamanın meşhur gazetecilerinden Tevfik Fikret'in hanımı ve Haluk'un annesi Nazime Hanım'la bir mülakat yapmış. Ona sormuştu. Haluk'un Türklükten çıktığı ve Hristiyan olduğu söyleniyor. Buna ne dersiniz diye. Kadıncağız tabii anne. Katiyen böyle bir şey yok. Haluk Türk ve Müslümandır. Böyle kaçamak olduğu her yönünden belli bir cevap vermiştir. Daha sonraki haberler ise iyi yürekli anneyi resmen de yalanlamıştır. Evet, Haluk'un bu ilk ve son ziyaretinden sonraki hayat çizgisi şöyledir sevgili dinleyiciler. İskoçya'ya döndükten kısa bir süre sonra Amerika'ya geçmiştir. Üniversite tahsilini parlak bir şekilde tamamlamıştır. Elektrik yüksek mühendisi olmuştur. Indiana ve Michigan üniversitelerinde kürsü sahibi olarak profesörlük yapmıştır. Bu arada babası ölmüştür. Türkiye 1. Dünya Savaşı'na ve hemen bunun ardından milli mücadeleye girmiş, ölüm kalım didinmesine koyulmuştu. İşte bu yıllarda meşhur İçtihat dergisinde Ali Kami Bey'in, Peyami Safa'nın amcasıdır bu zat, bu Ali Kami Bey'in Haluk hakkında bir yazısı çıkmıştır. Ali Kami Bey İngiltere'de ve Amerika'da vazife yapmakta olan bu genç bilginimizin Türkiye ve Kurtuluş Savaşı konusunda bulunduğu ülkelerde iyi niyet elçisi olarak çalıştığını, efendim çeşitli yerlerde konferanslar vererek bizim aleyhimizdeki amme efkarını lehimize çevirmeye çabaladığını yazıyordu. Haluk bu yazar tarafından uzun boylu övülüyordu. Yazar makalesinde bilhassa şöyle diyordu. Fikret bugün memlekete bir adam yetiştirdi. El verir ki memleket o adamı da babası gibi tebdil-i irfan ve tabiyete mecbur etmesin. Yani Ali Kami Bey, Tevfik Fikret'in kafasındaki düşünceleri bu millet tarafından olduğunu ileri sürüyordu. Bu Ali Kami Bey'in geniş medihleri bir yana, kehanet vasfındaki ikinci tahmini de gerçekleşti. Haluk Fikret, yani Tevfik Fikret'in oğlu, Cumhuriyet'ten kısa bir müddet sonra Amerikan tabiyetine geçti. Hristiyanlığı zaten daha önceden gerçekleşmişti. Bir Amerikalı kızla evlenmişti. Doğan çocuklarını da isimleriyle, cisimleriyle bir Amerikalı olarak yetiştirmeye yönelmişti. Bütün bunlar onun ülkesinden tamamen kopmasını gerektirir miydi? Burasını tahmin etmek zor. Ancak kendisinin bir daha ayak basmamacasına Türkiye'den maddeten ve manen uzak kalışını şu hadiseyle açıklamak isteyenler de olmuştur. Cumhuriyet'in ilanından birkaç sene sonra İstanbul'daki Robert Kolej'in Amerika'daki idarecileri ve sahipleri bir müddet içinde olsa Türkiye'deki bu mektepte hocalık yapıp yapmayacağını sormuşlar. Haluk da bunu kabul etmiş, Mr. Haluk. Belki memnun da olmuş. İstanbul'da hala sağ olan annesini görebilecek, doğup büyüdüğü aşiyana tekrar kavuşacak. Hatta vazifesi müddetince burada oturacak, eski çocukluk günlerini canlı olarak yaşayacak. Ne var ki kim oldukları belli değil, Türkiye'den kendisine bazı haberler iletilmiş. Bir Amerikalı ve bir Hristiyan olarak eski yurdunda efendim geçici bir görevle de bulunsa Türk halkı ve bazı çevreler onu iyi karşılamayacaktır. Belki de nahoş hadiseler meydana gelecektir. Bu haber üzerine Haluk denklerini çözüp Robert Kolej'de alacağı muhakkat vazifeden katiyen vazgeçiyor. Gelecek olsaydı gerçekten hoş olmayan hadiseler meydana gelir miydi? Yoksa kendisini unutan bir adamı, milleti de umursamaz, efendim varlığının yokluğunun farkında bile olmaz mıydı? Burası belli değil. Netice olarak olan oldu, Mr. Haluk katiyen Türkiye ile ve Türk halkı ile olan bağlantısını koparıp attı. Bir daha ölünceye kadar bu mevzuya dönmedi. Derken zaman içinde bu değerli Amerikalı ilim adamı yavaş yavaş maddi ilimden çözülmeye başladı. Önceleri sıradan bir Hristiyan iken bu din bağı yüreğinde giderek yoğunlaştı. Üniversiteyi, konforlu hayatı bir yana itip kilise inzivasına çekildi. Fantezi olduğunu işaret ederek burada onun hakkındaki bir başka iddiaya da değinmeden geçmemek lazım. Haluk'un diyor bu iddiayı Hristiyan olmasında hırsiyetin de tesiri vardır. Çünkü büyük annesi sonradan Müslüman olmuş bir Rum kadınıdır. Evet, sakızlı bir Rum kadınıdır. Ancak Anadolu'da, Türk ülkesinde annesi babası Hristiyan olan, dönme olan o kadar çok insan vardır ki İslam dinine bağlılığı, dini bütünlüğü pek çok cetbecet Müslüman olan kimseyi efendim hayran bırakacak derecededir. Haluk'un bu hale gelmesinde belki bunun tesiri vardır ama esas iki tesir. Birisi Tevfik Fikret'in her şeye karşı ilgisizliği, bedbinliği ve inançsızlığı. Elbette ki çocuk anne babasından öğrenecektir bazı şeyleri. İkincisi Robert Kolej. Robert Kolej tabii kuruluş maksadına uygun hareket etmekteydi. Ve işte en büyük neticeyi Tevfik Fikret'in oğlunda almıştır Robert Kolej. Kolejdeki enjekteler elbette ki bu Mr. Haluk üzerinde tesirli olmuştur. ...1950'li yıllarda bir Türk gazeteciler heyeti Amerika'ya gitmişti. Bunlardan bazı üyeler Mr. Haluk'un adresini buldular ve onunla görüşmek istediler. Mr. Haluk bu isteği nezakette fakat şiddetle geri çevirdi. Türkiye ile bir münasebeti bulunmadığını da ekledi. Gazetecilerin ısrarı üzerine bana Türkçe konuşmayı teklif etmemeniz şartıyla görüşebiliriz cevabını yolladı. Gazetecilerin bu cevaptan haysiyetleri kırıldı ve kendisiyle görüşmek isteğine vazgeçtiler. Mr. Haluk'un Türkçe konuşmaktan kaçınması, artık bu dili unutmuş olması yüzünden miydi? Yoksa bir tenezzülsüzlükten mi ileri gelmekteydi? Buna tahmin etmek, bunun cevabını bilmek artık imkansız. Ancak 1962 yılında, yani Mr. Haluk'un ölümünden 3 yıl kadar önce bir ilmi heyet Amerika'ya gidiyor. Bu grubun mihmandarı ve tercümanı uzun yıllar önce Türkiye'den ayrılmış bir Ermeni. O zamanlar yaşı 60'ı aşkın bir zat bu ve Osmanlı terbiyesiyle yetişmiş. Dolayısıyla Ermeni olmasına rağmen Osmanlıktan kopmamış. Türk edebiyatına hayran, tabii Tevfik Fikret'in şiirlerini de biliyor. Bir gün Tevfik Fikret üzerine konuşurken kendisine bu yukarıdaki gazeteciler mevzu hatırlatılıyor. Ve o ilim heyetinden birisi diyor ki Tevfik Fikret'in oğlu Haluk Bey'in burada olduğunu biliyorsunuz, hiç karşılaştınız mı diye soruyorlar. Belli belirsiz yüzünü buruşturuyor bu Ermeni ve cevap veriyor, diyor ki epeyce bir müddet önceydi diyor. Bulunduğu şehirdeki adresini bulup kendisine bir mektup yazdım diyor. Benim de bir Türkiye'li, bir Türk olduğumu, yani burada Ermeni olmakla beraber tabiyetini ön planda tutuyor. Babasının şiirlerinin hayranı olduğumu, bu sebeple kendisiyle görüşmek ya da haberleşmek istediğimi ifade ettim diyor. Ses çıkmadı diyor. Bir ikinci mektup daha yolluyor Ermeni. Bu seferkinde şöyle bir cevap alıyor. Siz Türk veya Türkiye'li olabilirsiniz. Bu beni ilgilendirmez. Ben Amerikalıyım. Amerikan vatandaşıyım. Türkiye ile iyi kötü hiçbir münasebetim yoktur diyor. Bunun üzerine Ermeni artık bir daha arayıp sormak gereğini duymadım diyor. Evet, Haluk Hristiyan olunca Türklük ve Türkiye ile de alakasını kesmişti. Bu da çok enteresan. Demek ki din, Türklerin mensup bulunduğu din, onların milli hususiyetlerini muhafaza etmekte. Tabiri caizse Türk olarak kalmalarında önemli bir tesir. Nitekim tarihçiler Türk göçlerinden bahsederken anavatandan batıya, Türkler 3 koldan hareket ettiler. Kuzeyden hareket ettiler, Rusya üzerinden. Bugünkü Ukrayna, Avrupa'ya geldiler. Bir kısmı Horasan üzerinden Anadolu'ya, bir kısmı Hindistan'a indiler. Hindistan'a inenler Müslüman oldular ve Türklüklerini muhafaza ettiler. Anadolu'ya gelenler, İran'a gelenler Müslüman oldular ve Türklüklerini muhafaza ettiler. Ancak Hazar Denizi'nin üzerinden Avrupa'ya gelenler Müslüman olamadılar. Ve milyonlarca Atilla askeri, milyonlarca peçenek, milyonlarca kuman, milyonlarca avar burada eridi, kayboldu gitti. Bugün o milyonlarca Türk kabilesinden eser bile yok. Değil isimleri, değil dilleri, onlardan en ufak bir eser bile yok. İşte dinin, Türk milletinin millet olarak varlığını devam ettirmesindeki tesiri. İşte bu Tevfik Fikret'in oğlu Haluk'un durumu da buna canlı bir misal. Evet, Mr. Haluk günümüzden senelerce önce 71-72 yaşlarında 1965 yılında Florida'nın küçük ve sakin bir kasabasında küçük bir kilisenin baş papazı olarak hayata gözlerini yumdu. Orada gömüldü. Dünyada hiçbir şeye inanmayan babası Tevfik Fikret sadece ona inanmıştı. Ancak bu babanın, bu karamsar babanın bu yegane inancı da boşa çıktı.
Şu kızım peşinde.
Gelinciler, İstanbul'da At Meydanı diye anılan bir yer var. Sultanahmet Camii'nin karşısında hala mevcut bulunan uzun meydan. Bu meydan Bizanslılar zamanında hipodromdu. Burayı Roma İmparatoru Septimus Severus yaptırmaya başlamış. Septimus Severus 193 ve 211 yılları arasında hükümdardı. Sonra İmparator 1. Konstantinus, ki o da 306 ile 337 yılları arasında imparatordu, o burayı tamamladı. Hipodromda iki tekerlekli, efendim böyle kuvvetli atların çektiği iddialı, müşterek bahisli savaş arabaları yarışları yapılırdı. Ayrıca temsiller ve eğlenceler tanzim edilir, vahşi hayvanlar teşhir olunurdu. Hipodrom mermer döşeliydi. 500 metre uzunluğu vardı, 117 metre genişliği vardı. Burada Katizma denen bir imparator locası vardı. Çok muhteşem bir binaydı. 30 bin kişi alabilen basamak basamak da tribünleri vardı. Bunlar 40 sıraydı. Bugün toprak dolması yüzünden zemin 4 metre kadar yükselmiştir. Bu yarış meydanının güney tarafı yarım daire şeklindeydi. Bunun altında büyük bir sarnıç vardı. Üstünde de 37 sütunlu tuğladan bir yapı vardı. Bu bölüm bugün yanmıştır. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin temelleri altında kaldı. Sonradan buraya bu bina aynen eski şeklinde yapıldı. Bu yapının üzerinde Marmara Denizi'ne bakan bir teras bulunuyor. Yarım daire şeklindeki yerin adı Sifendon idi. Yarışçılar burada atları ürküten kötü cinlerin saklandığına inanırlardı. Sipine adında alçak bir duvar vardı. Yarış meydanını ortadan ikiye bölerdi. Arabalar Sipine boyunca koşarlardı ve Sifendon'dan virajı dönerler, aksi yönde yarışa devam ederlerdi. İşte en büyük kazalar da bu sırada olurdu. Bazen virajı alamayan bir araba devrilirdi. Arkadan hızla gelenler birden duramayarak ona çarparlar, arabalar parçalanır. İnsanlar, atlar feci şekilde yaralanır veya ölürdü. Bu Spina ile Katizma değerli sanat eserleriyle süslüydü. İmparatorun müsabakayı seyrettiği locanın üstünde tunçtan 4 tane at heykeli vardı. Ve M.Ö. 14. asırda yaşamış olan sakızlı heykeltıraş Liginus tarafından yapılmıştı. 4 at heykeli bir rivayete göre İmparator 1. Konstantinus tarafından Sakız'dan getirtilmişti. Bir rivayete göre de evvela Roma'ya götürülmüştü, sonradan İstanbul'a getirilmişti. Bu muhteşem eser Bizans'ın 4. Haçlı ordusuyla başlayan Latin istilası zamanındaki 1204-1261 yılları arasıdır. İtalya'ya götürüldü. Venedik'teki San Marco Kilisesi'nin kapısının üzerine konuldu. İtalya'yı fetheden Napolyon Bonaparte daha sonra bunu aldı, Paris'e götürdü. Meşhur zafer takının üstü bununla süslendi. Sonra Napolyon düştükten sonra 1814 yılında yine Venedik'e iade edildi. Eski yerini aldı. Bugün hala orada duruyor. Bu at meydanının güney yolu meyilli olduğu için o taraf istinat duvarlarına dayanırdı sevgili dinleyiciler. İmparator locasıyla devlet erkanına ait yerleri içine alan Katizma, Ayasofya Meydanı'na yakın yerde böyle önü sütunlarla süslü dikdörtgen şeklinde bir binaydı. Bugün kapısı Ayasofya Meydanı'na açılan Büyük İmparatorluk Sarayı ile bağlantısı vardı. Yani İmparator Saray'dan doğruca buraya geçerdi. Locanın altında muhafızlara mahsus balkon biçiminde bir yer vardı. Şekli Rum alfabesinin pi harfine benzerdi. Onun için bu isimle anılırdı. Buradan İmparator locasına iki merdivenle çıkılırdı. Pi'nin önündeki sette müzikacılar bulunurdu. Altında ise yarış arabalarının meydana çıktıkları mangalon denilen kemerli kapılar vardı. Bu Katizma'da, İmparatorluk locasının bulunduğu Katizma'da kabul salonları, yemek salonları, dinlenme salonları vardı. Müsabakalardan evvel imparator, devlet büyüklerini burada kabul eder, kendilerine ziyafet çekerdi. Bizans adetlerine göre sarayda kadınlarla erkekler beraber bulunmazlardı. Yani Bizans sarayında da harem ve selamlık adeti vardı. Onun için saray kadınları, yarışları, eğlenceleri katizmanın yanında bulunan kilisenin pencerelerinden seyrederlerdi. At meydanındaki en meşhur üç eser bugün hala yerinde duran Örme Sütun, Burmalı Sütun ve Dikili Taş'tır. Sifendone'ye yakın yerde bulunan yontma taştan örülerek yapılmış Örme Sütun, İmparator 7. Konstantinus Porphyrogenetus tarafından dikilmiş. Bu imparator 911-959 yılları arasında imparatorluk yapmış. Bunun evvelce üstü tunç levhalarla kaplıydı. Bu sütunun, örme sütunun. Tepesinde de tunçtan bir küre vardı. Sonra Latinler para basmak için bunları söktüler. Bu sütuna mıknatıslı sütun da dendiği olmuştur. Burmalı sütun bu spina üzerindeki eserlerin en eskisiydi. Şimdi de İstanbul'da bulunan en eski eserdir. Bu burmalı sütun aslında birbirine sarılmış üç yılan şeklindeydi. Bu yılanların başları bugün mevcut değil. Dört köşe olan kaidesi de toprak seviyesinin altında kaldı. Bu sütun M.Ö. 97 yılında İranlılara karşı kazanılan Plate ve Salamin zaferlerinin hatırası olmak üzere yapılmıştı. Onlardan alınan silahlar eritilmişti, dökülmüştü. Delfi'deki Apollon mabedine Temistokles ve Pozanias tarafından yılanların başlarında duran 3 metre çapındaki altın sehpa ve vazo ile beraber hediye edilmişti. Sonra İmparator 1. Konstantinos bunu İstanbul'a getirdi, bugünkü yerine diktirdi. Sütunun kaidesini meydana çıkarmak için 1855 yılında kazı çalışmaları yapıldı ve valans, yani biz Bozdağ kemeri diyoruz, o kemere kadar giden su yolları ve bunların aslında birer buranın bir çeşme olduğu ortaya çıktı. Evet, Spino'nun en kuzeyinde çok gösterişli olan meşhur dikili taş var. 30 metre yüksekliğinde bu taş, tek parça granitten, M.Ö. 1700 yılında Mısır'daki Heliopolis şehrinde Firavun 3. Tutmosis tarafından dikilmiş. İmparator 3. Theodosius 390 yılında deniz yoluyla bunu İstanbul'a getirtmiş ve 400 yılında buraya diktirmiş. Bu Spina'nın üzerinde bulunan başka aslanla dövüşen adam, can çekişen boğa, bir Herkül, azgın at, efendim, yılan kaldıran bir kartal, Justinianus'un, Valens ve diğer bazı imparatorların heykelleri, efendim, mükafat kazanmış namlı yarışçıların heykelleri ve bir sütun üzerinde imparatoriçe İrini'nin heykeli vardı. Hipodromun üzerine yaz aylarında halkı kızgın güneşten korumak için kırmızı astarlı büyük tenteler gerilirdi. Bunlara webum denirdi. Ortadaki sütunlara bu tenteleri germek için makaralar konulmuştu. Sevgili dinleyiciler, Bizans'ta at yarışları zamanla büyük bir tutku haline almıştı. Yarışçılar ve onların tarafını tutanlar, maviler ve yeşiller diye ikiye ayrılmışlardı. Üniforma, bayrak, flama ve arabalarda bir tarafın kullandığı renk mavi, öbür tarafınki ise yeşildi. Böylece zamanla saray ve ordu mensuplarıyla memurlar ve halk, maviler ve yeşiller diye ikiye ayrıldı. Bu yüzden bilhassa yarış zamanlarında şehirde büyük hadiseler, taraftarlar arasında kanlı çarpışmalar olurdu. Hatta bu hadiselerin isyanlara dönüştüğü, büyük isyanların patlak verdiği, yangınların çıktığı, binlerce kişinin öldüğü olurdu. İşte bu ayaklanmaların en mühimi İmparator 1. Justinianus zamanında, yani 518-527 yılları arasında kopan meşhur Nika isyanıydı. İmparator bunu kanlı bir şekilde bastırdı ama şehrin bilhassa Ayasofya civarı büyük zarar gördü. Şehir kitaplığı, üniversite, Aya İrini, Ayasofya kiliseleri ve sarayın bir kısmı yandı, harap oldu. Devlet idaresine maviler hakim oldukları sırada yeşiller ezilir, memuriyetlerden atılır, malları müsaade edilir, sürgüne uğrarlardı. İktidar yeşillere geçince aynı şey mavilerin başına gelirdi. Böylece maviler ve yeşiller başlangıçta spor kulübüne benzerken zamanla adeta birer siyasi parti haline aldılar. Meyhaneleri, mahalleleri, hatta kiliseleri ayrıldı. Şehir halkı birbirine düşman iki kampa bölündü. Sokak kavgaları eksik olmaz oldu. Günümüzdeki yaşananlara ne kadar benziyor değil mi sevgili dinleyiciler? Evet, zamanla İmparator Isaac Angelas, ki 1185 ve 1204 yılları arasında imparatorluk yapmış, bakmış olacak gibi değil, daha büyük hadiselerin çıkmasına mani olmak için araba yarışlarını yasakladı. Fakat bu sefer bütün Bizans halkı kendisine düşman oldu ve bir ihtilal çıktı. Zavallı Isaac Angelas tahttan indirildi, bununla da kalmadı, gözleri oyularak hapse atıldı. 3. Alexios Angelos mavilere dayanarak tahta çıktı. Taraftarlarını memnun etmek için bu sefer yeşillerin mahallelerini yağma ettirdi. Bu defa eski imparator Isaac Angelos'un oğlu Alexios Haçlı ordusunu davet etti. İşte onlar sayesinde kendisi tahta dönen babasıyla beraber 4. Alexios Angelos unvanıyla imparator oldu. Ama 6 ay sonra da bu sefer maviler yeni bir ihtilal çıkarttılar. Bu sefer baba oğul hükümetten uzaklaştılar. İşte bu karışıklıktan faydalanan Haçlı ordusu Bizans'a girdi. Şehri yağma ve harap etti. Böylece Bizans'ta 56 yıl sürecek olan Latin İmparatorluğu kuruldu. 1. Bodwen ve kendisinden sonra gelen Latin İmparatorları mavileri de yeşilleri de dağıttılar. Alametlerini, toplantılarını, her türlü nümayişlerini şiddetle yasakladılar. Böylece mesele zamanla tavsadı. Paleolog sülalesi Latinleri kovup da Rumlar imparatorluğa tekrar sahip olunca maviler ve yeşiller tekrar ortaya çıktılar ama sembolik olarak. Ancak makbul olan mavilerdi. Çünkü Latinleri davet edenler yeşillerdi. Yeşillere düşman gözüyle, vatan haini gözüyle bakıldığı için bunlar silinip gittiler. Bizans zaten can derdine düşmüş, şehir harap olmuştu. Onun için hipodrom oyunları tamamen unutuldu. Yalnız büyük bayram günlerinde eskisi gibi olmayan basit araba yarışları tanzim edilirdi. 15. yüzyılın başlarında ise artık tamamen terk edilerek unutulup gitti.
Sazlar çalınır canlı canın bahçelerinde, bahçelerinde. Thank you.
efendim genç bir lorda kıymetli bir resim galerisi olan tarihi bir şato babasından miras kalmış. Genç lord meşhur bir antikacıyı çağırmış. Efendim demiş, size demiş bu tabloları demiş iyi bir fiyat mukabilinde satmak istiyorum, paraya ihtiyacım var demiş. Fakat bu demiş aramızda bir sır olarak kalsın. Bu tabloların mükemmel surette birer kopyasını yapıp eski yerlerine asalım, kimse anlamasın demiş. İhtiyar antikacı demiş ki, geç kaldınız Lord Hazretleri demiş. Neden demiş? Merhum pederiniz demiş bu şato kendisine miras kaldığı zaman dediğiniz şeyi yapmıştı. İlk mektepte öğretmen öğrencilerine sormuş. Söyleyin bakalım çocuklar demiş. Balıklar niçin konuşmazlar demiş. Çocuklardan bir tanesi ayağa kalkmış. Öğretmenim demiş, sizin başınızı suya soksam konuşabilir misiniz hiç? Efendi demiş, köpeğiniz pantolonumu parçalıyor, görmüyor musunuz demiş. Öteki, görüyorum ama demiş, birdenbire ismini unuttum da çağıramıyorum. Adamın birisi çocuklarıyla otururken büyük oğluna demiş ki, oğlum bana bir bardak su verir misin demiş. Küçük oğlan babasının bu isteğini ağabeyinin hiç aldırış etmediğini görünce, baba demiş, sen bu büyük oğlunun huyunu bilmiyorsun. Neden ondan su istiyorsun? Kalk su şuracıkta, kendin içiver, bir bardak da bana ver demiş. Malum 2. Can Harbi sırasında her şey vesika ileydi. Ekmek yok, et yok, şu yok, bu yok. İşte böyle yokluk içindeki günlerden birinde adamın birisi yolda giderken çok affedersiniz ani bir gaz sancısına tutulmuş. Şöyle tenhaca bir köşeye çekilip oldukça sesli bir kabahat işlemiş. Tabii kaçırdığı kazadan irkilmiş adamcağız acaba duyan oldu mu diye birdenbire arkasına bakınca bir bakmış ki 4 metre gerisinde iri yarı dev gibi bir polis kendisine doğru yaklaşıyor. Polis adama yaklaşmış. Beyefendi demiş, bu ne iştir demiş, anlayamadık demiş. Adamcağız mahcup. Vallahi efendim demiş, kimse yok zannıyla bu kazayı kaçırıverdim, çok affedersiniz diye böyle ezile büzüle af dilemeye çalışırken polis gürlemiş. Kes ulan sesini demiş. Sen kuru fasulyeyi nereden buldun? Onu söyle bana demiş. Bir kervan develere çuval çuval şeker yüklemiş vaktiyle. Bir şehirden ötekine gidiyormuş. Fakat hep ihtiyatla, bulutları kollayarak, yağmura yakalanmamak için ufuklara dikkat ederek. Son menzil arasında böyle barınacak bir yer bulunmadığı için daha ziyade efendim dikkat etmek icap etmiş. Şuna sormuşlar vallahi bilmeyiz demiş. Buna sormuşlar Allah'ın işine akıl ermez demiş. Neyse karşı tepede keçilerini otlatan bir çoban görmüşler. Gidip ona sormuşlar. Çoban kardeş demiş kervancılar, sen her gün dağda bayırda dolaşırsın. Gökyüzünü bulut kapladı. Ne dersin? Yağmur falan var mı? Yolumuza devam edelim mi diye sormuşlar. Çoban derhal bir keçinin kuyruğuna yapışmış. Dikkatlice altına baktıktan sonra yağmur falan yok, geçin gidin demiş. Neyse şeker kavranı emniyetle yola çıkmış. Fakat az sonra bir fırtına, bir yağmur... Yağmur değil, tufan. Şekerden tabii hayır kalmamış. Sırılsıklan menzile ulaştıkları zaman ortaklardan birisi kervan reisine sormuş. Ah demiş, nasıl oldu da bu bela başımıza geldi? Havadaki bulutlardan da mı bir şey anlamadınız demiş. Reis cevap vermiş, ne yapalım demiş. Keçi kuyruğundan barometresi olan ahmağa bu bela azdır bile demiş. Keçisini tasmasından çekip evine götüren bir adama hoşlanmadığı bir tanıdığı yolda sormuş. Bu eşekle nereye gidiyorsun böyle? Demiş. Keçinin sahibi hoppala demiş. Bir yaşıma daha girdim demiş. Yahu keçi eşek olur mu? Keçi o keçi demiş. Bu sefer öteki lakayt bir tavırla evet ama ben keçiyle konuşuyorum. Sana ne oluyor demiş. Hasis mi hasis? Cimri mi cimri bir adam bir gece hastalanmış. Neyse doktor getirmişler. Doktor hastayı muayene etmiş. Sonra onun gözleri kapalı olmasından uyuduğunu zannedip yanındakilere vaziyeti olduğu gibi anlatmakta bir mahsur görmemiş. Hiçbir ümit yok demiş. Hasta bunun üzerine başını kaldırmış. Öyleyse şu ışığı söndürün, ziyan olmasın demiş. Müzmin bekara, yahu demiş arkadaşları, 50 yaşına vardın, tohuma kaçtın, artık evlen be kardeşim demişler. Adamcağız, kiminle evleneyim, nasıl evleneyim demiş. Canım sana filanca hanımı alalım, pek hala sana iyi beş olur demiş. Müzmin bekar, evet ama demiş, benim tabiatımı biliyorsunuz. Ben alacağım kadını soymuş olarak görmeden alamam demiş. Neyse arkadaşları bir yolunu bulmuşlar. O kadını bir anahtar deliğinden istediği vaziyette bu adama göstermişler. Tamam işte, oldu mu demişler. Müzmin bekar hayır demiş, başını kaldırmış. Yahu yine ne oldu demiş arkadaşları. Maalesef burnu biraz büyük demiş.
Adana'nın yolları taştan, aman sen çıkardın beni baştan. Yavrum sen çıkardın beni baştan. Hem anadan hem kardeştan, aman Adanalı yandım Adanalı. Evde duramıyorum sana da Adanalı. Adana'nın bayırına am atkı verdim çayırına, am atkı verdim çayırına. Anan baban hayırına, aman Adanalı canım Adanalı. Evde duramıyorum sana da Adanalı. Adana'nın yolları taşlık, yok cebimizde beş para harçlık, yok cebimizde beş para harçlık. Elden gitti kahvede gençlik, am Adanalı canım Adanalı, evde duramıyorum sana da.
Evet sevgili dinleyiciler, Çınar Altın'da beraberliğimiz devam ediyor. Dünyanın en güzel yeri İstanbul demişler. İstanbul'un en güzel yeri Boğaziçi. Boğaziçi henüz bir balık hazinesi halindeyken amatör balıkçıların en düşkün oldukları av lüferdi sevgili dinleyiciler. Dünyanın en lezzetli balıklarının başında gelir lüfer. Ve bu bölgeden bahseden en eski kaynaklarda bile bahsi geçiyor, lezzeti övülüyor. Doğu Roma İmparatorluğu'nun baş şehri Bizans'ı ziyaret eden ecnebiler, yabancılar Marmara'nın efendim şaraplarına lüfer ızgarasının meze olduğunu söylüyorlar. Yani şaraba lüferi meze yapmadan burayı terk etmemişler. Demek ki Türklerden önce de bu lüferi efendim tanımışlar, sevmişler. Demek ki Boğaziçi'nin lüferi meşhurdu. Eskiden Boğaziçi'nin lüfer avlanan başlıca yerlerinden biri, hatta belki birincisi Kanlıca Körfezi'ydi sevgili dinleyiciler. O zamanlar mevsiminde bilhassa mehtaplı gecelerde bu Kanlıca Körfezi kayıklarla, sandallarla dolardı. Sultan Abdülaziz'in daha veliahtlığı zamanında hizmetinde bulunan ve padişah olduktan sonra birkaç kere baş mabeyinci, daha sonra da vezir olan Nevres Paşa vardı. Bu şair, hoş sohbet, şakacı, kalender bir kimseydi. Yalısı Kanlıca civarında bulunurdu. Kendisi balık tutmaya meraklıydı. Sultan Aziz Nevres Paşa'yı çok severdi. Paşa tatlı dilliydi. Latifeleriyle, hoş hikayeleriyle padişahı eğlendirmesini, en sıkıntılı zamanlarında bile avutmasını bilirdi. Sultan Mahmud'un, yani Sultan Abdülaziz'in babası Sultan II. Mahmud'un meşhur Said Efendisi, Musahip Said Efendisi neyse Sultan Abdülaziz için de Nevres Paşa o idi. Ancak saraydan akşamları erken sıvışması canını sıkardı. Bir gün paşayı sıkıştırdı, bunun sebebini öğrendi. Paşa da kendisini mazur göstermek için Kanlıca'nın bu lüfer alemini o kadar övdü ki hünkâr sonunda dayanamayarak kendisi de görmek hevesine kapıldı. Bir gece Sultan Abdülaziz yanına 2. mabeyinci Emir Bey'i alıp, Nevres Paşa'yı da alıp, 3 çifteli bir kayıkla Dolmabahçe Sarayı'ndan Kanlıca'nın yolunu tuttu. Oraya varınca koca körfezin kayıklarla, sandallarla ağzına kadar dolmuş olduğunu gördüler. Hünkâr kendi sandalının mehtabı pek tutmayan loşça bir köşeye çekilmesini emretti. Bu sırada sırtında kürkü, bir elinde çubuğu, öbür elinde oltası bulunan zayıf, yaşlıca bir zatın sandalının hayli yakınından geçtiler. 3 çiftenin küreklerinden biri kendi aleminde balık avlamakta olan bu efendinin oltasına ilişerek kopardı. Efendinin canı pek sıkıldı. Burnundan soluyup başını sallayarak oltasını sudan aldı ve değiştirdi. Nevres Paşa bu halinden onun hiddetli bir kimse olduğunu sezdiği için Sultan Abdülaziz'i eğlendirmek maksadıyla biraz takılmaya karar verdi. Ve uzanıp hafifçe kolunu dürterek "Nasıl?" dedi, "balık başvuruyor mu?" diye sordu. Efendi hiddetle onun yüzüne baktıysa da cevap vermedi. Yalnız homurdanmakla iktifa etti. Nevres Paşa bu sefer sanki onu ağır işitiyor sanmış gibi hem sesini yükseltip hem de elleriyle işaretler yaparak tekrar sordu. "Balık nasıl, balık?" dedi. "Oltaya başvuruyor mu?" Efendi suratını iki kat astı bu sefer. Gözlerini açarak patlama derecelerine geldi. Ama Nevres Paşa durur mu? Bu sefer yine uzanıp adamın kolunu böyle muştalarcasına dürttü. Sesini büsbütün yükseltti. "Sana söylüyorum babalık, yine duymadın mı? Balık başvuruyor mu? Vuruyorsa biz de oltalarımızı atalım," dedi. Efendi nihayet sabrı tükenerek gürledi. "Be herif," dedi, "gözün kör mü?" dedi. "Görmüyor musun?" dedi. "Ne sorar durursun?" dedi. "Adamı yağ tulumu gibi ne sarsarsın?" dedi. "Hiç utanma sıkılma yok mu sende?" diye gürledi. İhtiyar gerçi hiçbir şeyin farkında değildi. Ama kayıkçısı padişahı görmüştü. Efendiye durmadan işaretler ediyordu. Fakat ihtiyarın hiddeti başına sıçramıştı. Hiçbir şey anlamak istemiyordu. Hatta kayıkçısının bu haline sinirlenip ona da çıkıştı. "Ulan," dedi, "ağzını bunu ne eğip büküyorsun?" dedi. "Kim olursa olsun keratalar," dedi. Kayıkçı baktı ki iş artık tatsız bir renk almaya başladı. Yerinden fırladı. Efendinin kulağına "sandaldaki hünkârdır" diye fısıldamaya mecbur kaldı. Zavallı efendi başını döndürüp de Sultan Abdülaziz'i tanıyınca "hay" diyerek bayıldı. Kayığın içine yuvarlanıverdi. Padişah bunun üzerine saraya dönüş emrini verdi. Aynı zamanda efendinin kayıkçısına da kendilerini izlemesini işaret etti. Efendi yolda ayılıp da durumu anlayınca fena halde endişelendi. Bin türlü evhama kapıldı. Fakat saraya vardıkları zaman izzet ikramla karşılandı. Hünkârın emriyle hemen bir hekim heyecanını teskin edecek ilaçlar verdi. Kahveler, çubuklar, şerbetler sunuldu. Üstelik ihsan-ı şahane olarak bir kese çil altın gönderilip gönlüne alındı. Bir müddet sarayda dinlenip heyecanı tamamen geçmesi beklendikten sonra da bir saray üç çiftesine bindirilip Vani köyündeki yalısına götürülmesi emrolundu. Bu zat o devrin devlet ricalinden Recai Efendi'ydi. Tanzimat edebiyatının namlı şahıslarından Recaizade Ekrem Bey'in babasıydı. Malum meşhur merhum yazar Ercüment Ekrem Talon'un da büyük babası. Zaten Recaizade'den bu anlaşılıyor. Evet, Allah hepsine gani gani rahmetler eyliye, böyle tarihi bir lüfer avı geçmiş.
Bağdır zülfünün telleri.
mevsim geçmeden, bu alem bitmeden. Eğlenip zevke bak, şebabet gitmeden. Eğlenip zevke bak, şebabet gitmeden. En güzel demlere sen veda etmeden, en güzel demlere sen veda.
Boğaz içinde her köşenin ayrı bir şeyi meşhur. Kanlıca'nın da yoğurdu yanında bu lüfer avı meşhurdu. Kanlıca'da lüfer avı Temmuz içindeki mehtaplı gecelerde başlardı. Hava elverişli, ılık olduğu takdirde Kasım'ın mehtaplı gecelerine kadar devam ederdi. Son zamanlarda artık Temmuz-Ağustos ayında bile seyrek avlanıyor. Evvelce koruk lüferi lezzetli olur denirdi. Bu da koruk zamanında, yani Temmuz'da balığın tutulmaya başlandığına bir delildir. Lüfer avcılığına balıkçı esnafı kadar meraklıları da katılırdı sevgili dinleyiciler. Hatta sandala mangal alınarak efendim bu tutulanlar közlenir, atıştırılırdı. Zaman zaman efendim tutulan lüfer hemen temizlenir, bu mangalda ızgara yapıp yenirdi. Bu da pek çok kimsenin zevkiydi. Her devrin ekabirinden, ileri gelenlerinden lüfer avına merak edenler pek çok idi. Vaktiyle bunların en meşhuru Büyükdere'de oturan Mısır Hedivi'nin kapı kedidası Abraham Paşa'ydı. Bu avcılığa o kadar meraklıydı ki avcılık esnasında üşümemek için hususi bir sandal yaptırmıştı sevgili dinleyiciler. Bu sandalın üst kısmını şimdiki motorlar gibi camekanla kapatmıştı. İç kısmının ambarına da etrafı küpeşteli büyük bir delik açtırmıştı. Oltasını bu havuzdan aşağı sarkıtarak lüfer avlardı. Sahip Molla Bey vardı, Sait Halim Paşa vardı. Onlar da lüfer meraklılarıydı. Hani sirkesini, sarımsağını hesap eden paçayı yemez demişler ya, gümüş olta ile balık avlamak daha tatlıdır derlerdi eskiler. Mesel olmuştu bu. Lüferin oltası beygir kuyruğunun kılından yapılırdı. 7 kat, 9 kat, 11 kat, 15 kat olarak yapılırdı. Denize sarkıtılan ucuna bir kulaç kadar misina ve bunun ucuna da hususi bir zoka takılırdı. Yem olarak tutulan izmaritin kafası ve kuyruğu kesilirdi. Yeleleri, kanatları çıkarıldıktan sonra pulları da temizlenirdi. Kılçığı boyunca ikiye ayrılırdı. Bu parçanın birisi zokanın ucundaki iğneye iki defa geçirilip etrafına sarılır, sonra denize bırakılırdı. İzmarit büyük olur veyahut kıt bulunuyorsa yem dört parçaya da ayrılabilirdi. Lüfer yeme geldiği hissedildiği zaman zoka balığın damağına geçmesi için olta hızla yukarıya kaldırılırdı. Balığın tutulduğu anlaşılınca kaçmasına meydan vermeden oltanın yukarıya çekilmesine başlanırdı. İşte burada maharet göstermek lazımdı. Oltayı balığın hızına uygun olarak çekmek lazımdı. Aksi takdirde oltanın kopmasına veya balığın kurtulmasına sebep olunurdu. Hatta tutulmuş olan lüferin yukarıya çekilme sırasında oltaya yetişerek dişiyle oltayı kestiği rivayet olunurdu. Lüfer balığının 2 adedinden 4 adedine kadar 1 kilo ağırlığında olanına kofana denirdi. 5 ila 7 adedinin 1 kilo gelenlerine lüfer denirdi. Daha küçüklerine sarı kanat, pek ufaklarına da çinekop denirdi. Kofanalar kalın oldukları için ızgarada tamamen pişmezlerdi. Bunların haşlaması güzel olurdu. Izgaraya has lüfer yakışırdı. Lokantalar lüferi tercihen satın alırlar. Sarı kanat lüfere yakın lezzettedir. Ancak çinekop her mevsimde yağsızdır ve lezzetsizdir. Lüfer, Anadolu feneri yakınındaki Pilavka'ya, Rumeli feneri civarındaki büyük limandan itibaren aşağı doğru her körfezde ve her koyda avlanırdı. Karaköy köprüsünün altında ve iki köprünün arasında, efendim Kalamış açıklarında avlanırdı. Boğaz içinde en meşhur av mahalli Burunbahçe, İstinye ve Bahayi körfeziydi. Lüfer'in dalyanlara da girdiği vakiydi. ...22 Ekim 1909 yılında... o güne Kurban Bayramı'nın arifesi tekabül ediyordu. Kanlıca iskelesinin yanından alt taraftaki buruna kadar olan sahilde bir lüfer kırgını olmuştu. O gün sandal dolusu millet lüfer tutmuşlardı. Hatta sandalcı Yahya isminde birisi sandalını lüferle doldurmuş, balıkhaneye götürmüş ve bir kurbanlık koç alarak dönmüş. O gün hayli soğuk güneydoğusu rüzgarı esiyordu ve birkaç günden beri de kar yağıyordu. Buna rağmen muazzam bir lüfer kırgını olmuştu ki daha önce böyle bir lüfer kırgınını ne gören, ne işiten, ne de yaşayan olmamıştı. sevgili dinleyiciler. Bu içli, hisli Üsküp türküsüyle programımızın sonuna geldik. Evet, bir Çınaraltı programı için ayrılan süre burada sona eriyor. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmak ve yeni bir Çınaraltı programında buluşmak üzere hoşça kalın.
Çınaraltı.